تاری و insan.
Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için buyurdum. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, 3 kıtayı yürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programına hoş geldiniz. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. Ana kumanda masasında bugün İsmail Salih Sert kardeşimiz bulunuyor ve ben Deniz Fehim Harmanç'a sunuyorum. Öncelikle hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz inşallah.
Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Bugün 16 Aralık 2010. Malum 3 haftadır Selahaddin Eyyubi Hazretleri ve faaliyetlerinden, çalışma döneminden bahsettik. Bugün de sonuncu program olarak bahsedeceğiz. Öncelikle iletişim adreslerimizi hatırlatmak istiyorum. E-mail adreslerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr. tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam geçen hafta son kaldığımız konu Kudüs'ün fethiydi. Fethedilmişti. Daha sonra Haçlıların çalışmaları başladı tabii. Boş durmuyorlar her zamanki gibi.
Tabii bu arada bir de bugünün anlamı var.
Tabii bugün hususi.
Sevgili TGRT FM dinleyicilerinin aşure günlerini tebrik ediyoruz.
Hasreten tebrik ediyoruz. Evet. Doğru. Teşekkür ederiz hatırlattığınız için.
Evet.
İsterseniz kaldığımız yerden devam edelim konu bütünlüğü açısından. Haçlıların hazırlıkları neler yaptılar? Böyle bir girizgah olsun. Buyurun hocam, söz sizde.
Evet, şimdi iki haftadır tabii bahsettiğiniz gibi Selahaddin Eyyubi'den kıymetli TGRT FM dinleyicilerine bilgiler veriyoruz. Ve şu anlaşıldı ki Selahaddin Eyyubi'nin Haçlılara karşı Suriye, bugün Orta Doğu mıntıkasındaki faaliyetleri olmasa buralar ciddi manada Latinlerin, yeniden Hristiyanların tahakkümü altına girmiş bulunuyordu ve bu hakimiyet tam manasıyla orada kendilerini yerleşmiş bir vaziyette görüyoruz. Şayet Selahaddin Eyyubi'nin bu çalışması olmasa muhtemelen belki İslam'ın çok daha önemli beldeleri Mısır, ki Mısır'da Fatimiler yıkıldığı zaman burayı da ele geçirebilselerdi Franklar,
bir boşluk olacaktı değil mi orada?
Haçlılar tabi Mekke ve Medine'de artık tehdit altına düşecekti, Hicaz bölgesi de.
Yani oralar uç kaleler değil mi?
Evet, bir uçurlar. Noktada yani Türklerin bu bölgedeki Hristiyanlara karşı mücadelesini göstermesi bakımından da bu dönem son derece önemli.
Evet.
Hele de Selahaddin Eyyubi'nin orada birlik ve beraberliği sağlayıp Haçlılara indirdiği darbelerin önemi de çok iyi anlaşılacaktır ki aslında bugün anlatacağımız konu bunu bir noktada ortaya koyacaktır.
Evet.
Zira Filistin, Gazze'den, Kudüs'ten, Sur kentine, Antakya'ya kadar kıyı kesimleri tamamen Haçlıların hakimiyeti altına girmiş bulunuyordu.
Zaten deniz güçleri olarak bizden fazlaydılar o zaman.
Tabii çok güçlülerdi. Yani çok, o zaman Batı'nın donanma gücü son derece güçlü. Buna karşılık Mısır'da bir donanma Müslümanların ancak mevcut durumdaydı.
Evet.
Türklerin biraz donanmaya karşı da bu zamanlarda bir zaafı vardır. donanmayla fazla işleri yoktur. Çok fazla denizi de sevmezler. Denizli Türklere sevdiren kişi Çaka Bey olacaktır.
Meşhur Çaka Bey.
Meşhur Çaka Bey bir zaman içerisinde. Onun da yenilmesiyle beraber ki onu Bizans Kılıç Arslan'la Selçuklularla karşı karşıya getirecek, birbirlerine kırdırtacak ve Osmanlı Türk donanması özellikle bir 100 yıl yine akamete uğrayacaktır. Dolayısıyla Türklerin zaten donanmada çok ciddi bir kuvvetleri yoktur, ilgileri de yoktur. Zaman bunu onlara hissettirecektir ve donanmaya karşı daha fazla bir eğilim gösterecekler, donanma faaliyetlerine daha büyük bir önem vereceklerdir. Bu sebeple Haçlıların donanmaları çok güçlü. Venediklilerin, evet. İspanyolların donanmaları çok çok güçlü. Ve buradaki gücü de asıl olarak donanmalarından alıyorlar.
Evet.
Denizden alıyorlar. Bu sebeple Selahaddin Eyyubi'nin faaliyetleri gerçekten bölgenin Müslümanların elinde kalabilmesi açısından fevkalade dikkat çekicidir. Ve Selahaddin Eyyubi'nin kıymetini daha iyi göstermektedir. Şimdi Kudüs'ün düşmesi Avrupa'da müthiş akis yaptı. Çok büyük bir üzüntüye sebep oldu. Zira Haçlılar artık bu bölgeyi neredeyse Mısır'a kadar kendilerinin eline geçmiş addediyorlar ve Müslümanlara karşı kaybettikleri üstünlüğü yeniden kazanmış olarak kendilerini görüyorlardı.
Evet.
Bu itibarla da bunun kaybı, Kudüs'ün kaybı kendilerini bu noktada müthiş bir sıkıntıya düşürdü ve yeniden mi Müslümanlar orada kuvvetleniyorlar imajını ortaya doğurdu ve hemen akabinde anında 3. Haçlı seferleri için çok yoğun bir faaliyet içerisine girdiler.
Hristiyanların böyle kırılma noktaları var değil mi hocam tarihte?
Evet.
Mesela İstanbul'un fethi. Onlar için büyük bir üzüntü
büyük
kaynağı.
Büyük bir üzüntü kaynağı.
Bu da onlardan birisi.
Bu da onlardan bir tanesi. Kudüs'ün düşmesi ki onlar açısından da fevkalade mukaddes bir yer olduğu için evet. Kudüs'ün düşmesini büyük bir felaket olarak görüyorlar ve sizin de ifade ettiğiniz gibi bir kırılma ve bir dönüm noktası olarak düşünüyorlar. O sebeple de tabi İstanbul'un fethi belki nihai bir darbe olmuştu.
Evet.
İstanbul'un fethinden önce belki de son Haçlı seferleri yaşanmıştı. Bu son Haçlı seferi işte Varna Savaşı, 2. Kosova Savaşı olarak İstanbul'un fethinde mesela yeni bir şey elde edilemedi. Zira o yıkılmalarının nihai darbesi olmuş oldu.
Son noktayı koydu yani.
Son noktayı koymuş oldu. Öyle bir yeniden hareketlenebilecek kendilerinde bir güç de bırakmadı. Fakat Kudüs düştüğü sırada güçlerinin zirve noktasındaydılar. İşte evet. Bu çok tehlikeli. Yani o en büyük Haçlı seferlerinden bir tanesini meydana getirdi ki krallara oraya gelecektir.
Meşhur mesela meşhur komutanları
yani,
var değil mi?
Alman kralı, Fransız kralı, İngiliz kralı bunlar gelecektir. Dolayısıyla ciddi manada bir hazırlıklar başladığını Selahaddin Eyyubi Bizans kanalıyla öğrendi. Ve derhal Antakya Priskepliği ve o çevreyi de yani denizle bağlantılarını kesebilmek için yoğun bir faaliyete girişti Selahaddin Eyyubi.
İkmal ve lojistik yollar değil mi?
Evet. Çünkü denizden kendilerine en büyük darbeyi vurabileceklerini biliyorlar. Ve hatta bütün yardımlarının donanma sayesinde geleceğini biliyor Selahaddin Eyyubi. Karadan çok fazla endişesi yok. Nitekim bu kendisini doğrulayacaktır savaş müddetince. Karadan gelen kuvvetlerin etkisi çok zayıf olacaktır. Ancak denizden gelen güçler Müslümanlara çok büyük sıkıntılar verecektir. Ve üstünlüğü sağlamada mani olacaklardır. O üstünlüğü vermeyeceklerdir Müslümanlara. Yani ortak berabere bir durum gibi sanki gözükecektir.
Evet.
Dolayısıyla Selahaddin Eyyubi bunu bildiği için bu kıyı kalelerinin tamamını fethetmek için ciddi manada bir gayret gösteriyor ise de şeyin çok erken başlaması Haçlı seferlerinin süratli bir biçimde bir taraftan donanmayla kuvvetlerin devamlı bir sevkiyatı Selahaddin Eyyubi'yi bu noktada istediği ve beklediği faaliyetleri gerçekleştirmesine mani olacaktır.
Ciddi bir güç toplanmış değil mi?
Yani, tabii. 1189 yılı başlarında 3. Haçlı seferi tabii burada içeride de var. Mesela Kudüs Kralı Guido Lusignan o anlaşmayla dışarı çıkmıştı. Sur Kalesi'ne hakim bulunan Konrad'la anlaşıyorlar. Bir defa bölgedeki Hristiyan güçleri hemen birleşiyorlar. Evet. Ve bu Selahaddin Eyyubi'nin işte kaleleri, Sur Kalesi'ni almasına falan hemen mani oluyor. Güçler birleşiyorlar. Diğer taraftan Katolik dünyası hemen faaliyetlerine başlıyor. Sicilya donanması derhal donanmalarını sevk ediyor. Ardından birçok kont, dük, baron askerlerinin başında Kudüs'ü almak üzere, yeniden fethetmek üzere büyük güçlerle gelmeye başlıyorlar. Bunun akabinde papalığın müthiş bir Hristiyan alemini harekete geçirici faaliyetleri var. Tamamına papalık Kudüs'ün yeniden geri alınabilmesi için bunu bir büyük ve kutsal savaş olarak görüyor ve bütün Hristiyan milletlerini oraya sevk ediyor ki o zaman da zaten Hristiyanlık bir tek millet, tek devlet gibi, hepsi papalığın emrinde, o ne derse onun can baş üstüne diyen bir konumdalar. Dolayısıyla Alman İmparatoru Barbarossa, Fransa Kralı Philip August, İngiltere Kralı meşhur Aslan Yürekli Richard, bunları takip ediyorlar. Tabii bu arada doğudaki ticari menfaatleri tehlikeye düşen Venedik, o da donanması çok güçlü. Onları Pisa, Cenova, Amalfi deniz kuvvetleri takip ediyor. Hatta Danimarkalıların bile gemileriyle geldikleri ifade ediliyor. Bilhassa İtalyan şehir devletleri Haçlık kuvvetlerinin doğuya taşınmasında ve ikmal faaliyetlerinde müthiş rol oynuyorlar.
Bu birliklerin saydığınız ülkeler, kralların bir araya gelmesindeki maksat sadece dini bir şey.
Tabii dini, papalığın teşviki ve tamamen dini.
Ticari ve diğer şeyler yok değil mi?
Yani bir kısmının var. Mesela Venedik en büyük ticari deniz devleti.
Evet.
Venedik'in ticaret de bir kaygısı var. Belki diğerleri için de bu söz konusu. Ancak birinci dini bakış ve kaygı çok daha büyük bir önem taşıyor. Evet. Bunu kabul etmek lazım. Diğerleri ikinci planda, üçüncü planda sebepler olarak da gösterilebilir.
Yani bu şey sınıfına giriyor mu? Din savaşları mı diyebilir miyiz?
Haçlı bu seferi Haçlı dediğimizde zaten %90 tabii dini bir savaş meselesi, evet, için oluyor. Haçlı seferlerinin birinci temel amacı diniydi.
Peki Müslüman dünyası nasıldı o zaman? Yine böyle birlik var mı?
Müslüman dünyası... Özür dilerim.
Geçmiş olsun hocam.
Müslüman dünyasında dağınıklık var. Ve bu şekilde bir birliktelik maalesef söz konusu olamıyor. Belki bunda gücün de kaybını biz görebiliyoruz. İşte Selahaddin Eyyubi'nin o bölgedeki birlikteliği sağlaması karşı durmasına sebep oluyor. Müslüman dünyasında birliktelik sağlandığı zaman daha rahat bir biçimde karşı koyabiliyorlar.
Evet.
Fakat bir de yıllar içerisinde son ki orada Haçlıların tutunmasından itibaren bir 100 yıl geçti. Bu 100 yıl içerisinde İslam dünyası çok parçalanmış bir vaziyetteydi. Ki bakın Mısır Şii Fatimilerin elindeydi.
Evet.
Ve burayı Selahaddin Eyyubi'nin faaliyetleriyle ele geçirilmiş oldu. Keza Büyük Selçuklular 5 parçaydı. Dımaşık Atabeyliği, Suriye Atabeyliği, Antakya Atabeyliği, çeşitli böyle atabeklikler vardı. Orada Zengiler, değil mi? Evet. Netice itibariyle bu dağınıklık, bu parçalanmışlık bir araya gelmelerine mani oluyor ve güçlerinin de birbirleri arasındaki mücadeleler kendi güçlerinin kırılmasına sebep oluyordu. O sebeple de zaten Kudüs çevresi, bu bölgelerin, Akka'nın, Haçlıların elinde kalmasının da temel sebebi zaten İslam dünyasının dağınıklığıydı. İslam dünyasında Büyük Selçukluların Melikşah'tan sonra birbirleri içerisindeki mücadeleler bu parçalanmışlığı ve zayıflığı getirdi zaman içerisinde.
Evet.
Bunu işte böyle kudretli şahsiyetler, Nureddin Zengi gibi, Selahaddin Eyyubi gibi kudretli şahsiyetler döneminde ancak zaman zaman birlikteliğin sağlanmasıyla karşı durmalar gerçekleştirilebildi. Fakat aynı dönemde biz bir Anadolu'ya gittiğimizde orada da Türkiye Selçukluları var.
Evet.
İşte o arada bir birlik olması Anadolu'yu dağılmışlıktan koruyordu ve bütünlüğünü muhafaza ediyordu. Fakat bu bölgeyle Anadolu Selçukluları da Haçlılarla uğraşmaları Bizans'la uğraşmaları sebebiyle bu bölgeyle çok fazla ilgilenemiyorlar. Ayrıca bu bölge Büyük Selçukluların zaten 5 parçaya ayrılmış hali. Evet. Müdahaleleri de yine kardeş kavgalarına getirecek. Yani bölgeye müdahale etmeleri de mümkün değildi. Bölgede birliktelik olmadığı için. İşte evet. İslam dünyası bu dağınıklığı yaşıyordu.
Ne zaman
toparlandı? 1150'li yıllarda. Bunların toparlanması artık Osmanlı'ya gelecek tabii. Osmanlı'ya gelecek. Bu dağınıklık uzunca süre devam edecek. Fakat Selahaddin Eyyubi'nin buradaki savaşları oradaki Haçlı gücünü ve ilerlemesini durduracaktır. Evet. Selahaddin Eyyubi bu bakımdan çok büyüktür. Yani, geleceğe etkilemiş bir insandır.
O yüzden 3 haftadır anlatmamızın sebebi de tabii, bu herhalde. Evet, bu. Değil mi?
Tabii. Yani Selahaddin Eyyubi'nin tanınması ve bilinmesi lazım. Evet. İşte Haçlılar bu şekilde gerçekten çok büyük bir hazırlıklar içerisine girdiler ve gerçekten bunu çok süratli bir şekilde Selahaddin Eyyubi'nin belki de ya bir yıl gecikmiş olsalar o bölgede Selahaddin Eyyubi hiçbir Hristiyan gücü ve kalesi bırakmayacaktı muhtemelen. Evet. Fakat çok ani hareket etmeleri bu gerçekten Haçlılar açısından bir başarıdır bu seferlerde.
Ama hazırlıklıydılar değil mi? Bekliyorlardı yani.
Yani ne kadar bekliyorlardı onu bilemiyoruz. Fakat süratli harekete geçebildiler. Bu çok önemli. Yani düşmesine haber alır almaz süratli bir şekilde hemen gücünü toparlayan ana güçleri beklemeden donanmayla derhal harekete geçebildiler ve gemiler devamlı bir şekilde ki orada kaleleri de vardı. Dolayısıyla hemen kalelere sevkiyatlar başladığı için artık Selahaddin Eyyubi'nin o kaleler üzerinde bir başarı sağlayabilmesi imkanı ortadan kalktı. Çünkü taze birliklerle devamlı güçlenmeye başladı. Evet. Sur Kalesi, Antakya Kalesi ve sair kaleler. İlk olarak Fransızların mesela kalabalık bir kuvvetlerle geldiğini görüyoruz. Daha sonra da Alman orduları karadan gelmeye başlıyorlar. Bizans yoluyla çok kalabalık Alman birliklerinin mesela o cepheden geldiklerini görüyoruz. Fakat Alman birlikleri karşılarında işte 2. Kılıç Arslan'ı bulacaklardır. 1192'de 2. Kılıç Arslan, Türkiye Selçukluları, Anadolu Selçukluları, hükümdarı 2. Kılıç Arslan. Bu çok kalabalık, yüz binlerle ifade edilen güçlere vur kaç taktiği ile müthiş bir bozgun uğratacaktır. Ve Almanların Antakya'ya geldiği zaman ayakta duracak halleri kalmayacaktı neredeyse.
Evet.
Bakın bu da Anadolu'daki birlikteliğin gücünü göstermesi bakımından çok mühim. Zaten Anadolu'da o Haçlı seferleri, birinci Haçlı seferinde bunu daha iyi görülecektir. Bunları belki bir programda Haçlı seferlerinin bu Anadolu ayağına bir programda değiniriz. Evet. Gerçekten Anadolu'da bu birliktelik olmasa ve Anadolu'da darbe yemeden Suriye mıntıkasına inse bunlar bazen 700 bin 800 bin kişi olarak değerlendiriliyor Fehim Bey.
Evet.
Yani o bölgelerde Müslüman bırakmazlardı.
Müthiş bir rakam.
Gerçekten. Evet, Müslüman bırakmazlardı. Gerek 1. Kılıç Arslan'ın gerek bu savaşlarda 2. Haçlı Seferi'nde 2. Kılıç Arslan'ın çok yerinde müdahaleleri ve İznik'ten Bizans'tan, İstanbul'dan girdikten sonra Antakya'ya varıncaya kadar devamlı bir şekilde onları her imkan, her fırsat içerisinde vurkaş taktiğiyle, gerilla taktiğiyle yıpratmaları, perişan etmeleri Haçlıların başını döndürecektir. Ve geldikleri zaman artık Antakya, Urfa'ya doğru geldikleri zaman bölgeye ayakta duracak hal bırakmayacaktır.
Evet.
Bu Selahaddin Eyyubi açısından Alman kuvvetlerine vurulan darbe fevkalade faydalı olmuştur.
Evet,
onu da bu arada söylemiş olalım. Selahaddin işte Şakif Arnun kalesi var. Sur kalesi ile Kudüs arasında Akka'ya yakın. Burayı ele düşürüp Akka'yı daha rahat bir şekilde koruma altına almak isterken müdafasını daha rahat yapabilmek isterken Kral Guy komutasındaki Sur şehrinden yönelen Haçlılar ve donanmalarıyla denizden gelenler Akka'yı kuşattıklarını haber aldıklarında mecburen bu kuşatmayı kaldırmak zorunda kalıyor. Ve Akka en önemli o bölgedeki kalelerden bir tanesi. Hristiyanlar Kudüs'ten evvel kendilerini sağlam bir şekilde orada tutunmalarını sağlamlaştırabilmek için, tutunmalarını daha rahat bir şekilde Kudüs'ü fethine bir yol açabilmek için Akka'nın alınmasını şart görüyorlardı. Bu sebeplerde büyük kuvvetlerle Akka önüne çıkartma yaptılar. Hem denizden kuşattılar, hem karadan kuşatma altına aldılar belli bir yönden. Dolayısıyla Sultan Akka'nın böyle bir vaziyete düştüğünü görünce Şakif Arnon kuşatmasını kaldırdı ve süratli bir şekilde Akka'ya yakın bir hale geldi ve Akka'nın imdadına koştu. 28 Ağustos 1189'da Akka önüne geldi ve ülkedeki bütün askerleri cihada çağıran emirler gönderdi. Yani artık bir ölüm kalım vuruşması başlamış oluyordu. Her tarafa, hem kendine bağlı olanlara hem bağlı olmayanlara. Her tarafa bu noktada, bu savaşta işte yanlarında olmasını istedi. Selahaddin bir miktar takviye kuvvetlerini aldıktan sonra Selahaddin Eyyubi 14 Eylül 1189'da düşmanın kuzeydeki çemberini yarmak suretiyle Akka müdafiilerine yardım etti. Yardımda bulundu. Ve bir kısım birlikleri Akka'nın içerisine soktu. Akka'da bu sırada Karakuş, Bahaettin Karakuş vali olarak bulunuyordu. Selahaddin Eyyubi'nin namlı komutanlarından bir tanesidir. Fakat yeni takviye alan Haçlılar 4 Ekim ayının başlarından itibaren çok büyük saldırılar başlattılar Akka üzerine. Müslümanların merkezini bozguna uğratarak sultanın, ki aynı zamanda dışarıda da sultanın kuvvetleriyle Selahaddin Eyyubi'nin kuvvetlerine karşı da bir saldırı başlatmış oldular. Zira Selahaddin Eyyubi o mıntıkada olduğu müddetçe Akka yardım alacak ve Selahaddin Eyyubi de gece baskınları veya sık sık baskınlar sebebiyle kendilerini rahatsız edecek. O sebeple Ekim'in başında özellikle Selahaddin Eyyubi'nin güçlerine karşı müthiş bir savaş ve saldırı başlatıyorlar. Ve merkezi bozguna uğratıp sultanın çadırları önüne kadar geliyorlar. Boğaz boğaza bir çarpışma cereyan ediyor.
Evet, isterseniz ara verelim diyorsunuz. Kısa bir ara verelim, dinlenelim, tekrar devam edelim tekrar ikinci bölümde. Görüşmek dileğiyle. Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programının ikinci bölümünde tekrar beraberiz. İletişim adreslerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam, birinci bölüm sonunda Akka kuşatmasıyla başladık. Evet. Oranın önemini anlatıyordunuz. Oradan devam edelim isterseniz. Buyurun hocam.
Ekim ayı geldiğinde Selahaddin Eyyubi'yi Akka'nın önünden uzaklaştırabilmek için bütün güçleriyle ordugahına saldırdıklarını ve hatta merkez kuvvetlerini bozguna uğratıp Selahaddin Eyyubi'yi bir kıskaç içerisine aldıklarını ifade etmiştik. İşte bu boğaz boğazı çarpışmalar sırasında Selahaddin Eyyubi son derece yerinde bir hareketle gerideki kıtalarını sağ ve sollarından düşmanın üzerine harekete geçiriyor. Ya bu gerçekten zamanında yapılmış bir müdahaledir. Yoksa eğer zamanında bu müdahaleyi, askeri stratejiyi yapamasa belki de sultan esir bile edilebilirdi veya şehit edilebilirdi oradaki çarpışmalarda. İşte sultanın bir anda sağ ve soldan geride bekleyen kıtaları harekete geçirmesi ve bunların son derece zamanında ve seri bir şekilde müdahalesi, düşman bu defa kıskaç içerisine düşmüş oldu. Ki sultanın yanındaki birliklerin de, muhafız birliklerinin özellikle burada çok can siperhane vuruştuklarını da belirtmek lazım. Ve düşmanın merkez kuvvetleri içeri alınmış olduğu için büyük bir bozguna uğratıldı. Hatta 7 ila çembere alındı ve yok edildi. 7 ila 10 bin kişilik bir kuvveti yok edildi ve süratli bir şekilde geri çekildiler Haçlılar. Evet. Ama buna rağmen Haçlılar yerleştikleri askeri stratejik mevkilere Akka'nın karşısında çok iyi bir şekilde istihkam olunmuşlardı. Ve buna rağmen böyle bir yenilgiye rağmen yerlerinden atılamadılar, uzaklaştırılamadılar. Bunda devamlı olarak yardımın gelmesi de önemliydi. Yani bir taraftan her ay yeni yardımcı birlikler geliyor Haçlılara. Böyle bir durumda Selahaddin Eyyubi Mısır'da bulunan kardeşi Melik Adil'i donanmayla beraber yardımına çağırdı. Çünkü Müslümanlar bu kadar yardım alamıyorlar. Bir taraftan devamlı Haçlılara yardımlar geliyor. Mısır donanması Hüsamettin Lülü komutasında gelerek düşman donanmasının muhasara çemberini yarıp Akka limanına girdi. Bu da büyük bir başarı oldu Müslümanlar açısından. Diğer taraftan Alman İmparatoru Barbarossa'nın büyük bir orduyla karadan geldiğine dair haberler geldi bu esnada.
Evet.
Fakat Barbarossa 2. Kılıç Arslan'ın darbeleriyle geldiğinde çok fazla bir sendeledi ve çok fazla bir gücü olmadı.
Evet.
Dolayısıyla artık o sene tabii kış mevsimi normal olarak küçük çaplı vuruşmalar halinde geçti. Hatta bu öyle oldu ki küçük çaplı çarpışmalar oluyor. Konuşmalar arada iki taraf askerler arasında bunlar cereyan ediyor. Bazen küçük çocukları güreş bile ettiriyorlar.
Kendi
aralarında. Yani küçük çocuklar derken Müslümanlarla Hristiyan çocuklarını, gençlerini güreşler ettiriyorlar. Fakat Temmuz'dan itibaren 25 Temmuz 1190 yeniden çok şiddetli savaşlar başladı. Melik Adil yine Mısır'daki Selahaddin Eyyubi'nin kardeşi Melik Adil o geldi kuvvetleriyle ve ustaca manevralarla Haçlılara büyük darbeler indirdi. Buna rağmen Haçlıların yardım takviyeleri devam ettiği için yine en küçük bir başarının sağlanamadı. Yani karşılıklı vuruşmalar bu yılda devam etti. 1191 tarihine gelindiğinde ilk defa olarak yani o kış 1191 yılı kışı 1190 Latinler için çok zor geçti. Çoğu hastalıklar sebebiyle ölümler oldu. Büyük ölümler oldu ve zor geçti.
İklime mi alışık değillerdi?
Tabii iklim bir de kış şartları bir de siperlerde dışarıda bunlar kolay şeyler değil. Savaş esnasında
bu mıntıka Akdeniz bölgesi
tabii,
ama yine çok
yine de soğuklar oluyor tabii. Dolayısıyla da bazen de soğuklar şiddetli soğuklar bir 15 gün soğuk olduğun zaman sokakta yatanlar bilir tabii onlara yeterince şeyler alabilir mi? Hastalıklar, salgın hastalıklar insanları vurabilir. Onlar için çok kötü geçtiğini ve hatta belki de bunun bir bozguna dönüşebileceğini düşündürüyordu Müslümanlar açısından. Fakat daha tehlikeli bir hale geldi. Zira bahar başlarında 1191 o zaman Fransa Kralı Philip August ve ondan iki ay sonra 18 Haziran'da İngiltere Kralı Aslan Yürekli Richard donanmalarının başında Akka'daki Haç ordugahına geldiler. Yani bakın 89'dan 91'e 3. yıla girdi. 3. yılda bu defa krallık bazında onların komutasındaki kuvvetler gelmeye başladı. Bu da belki milyonu varan bir Haçlı birliğinin bu bölgeye zaman içerisinde ulaştığını gösteriyor ki Selahaddin Eyyubi'nin nasıl bir bela ile nasıl mücadele ettiğinin, ne şartlarda mücadele ettiğini göstermesi bakımından fevkalade önemli. Onların gelişi bölgedeki Haçlılara çok müthiş bir moral takviyesi oluyor. Erzakları tükenmişti, silah ve personel bakımından zayıflamışlardı. Fakat yeni askeri malzemeler, yeni kuvvetler bütün bunları silip süpürdüğü gibi çok daha güçlü bir hale koydu. Artık kurdukları muazzam kuleler, ellerinde muhasara aletleriyle şehrin surlarını durmadan dövmeye başladılar. Müdafiler ise her türlü güçlüğe göğüs germek suretiyle düşmanın hücumlarını püskürtmeye çalışıyorlardı. Ki müdafilerin de artık gerçekten perişan bir hale geldiğini 3. senede devamlı takviye alarak her ne kadar Selahaddin Eyyubi dışarıdan müdahale, zaman zaman içeriye kuvvetler sokma, hatta bazen kuvvetlerini ki 3. yılda değiştirme, yani orada yorulan kuvvetleri geri gönderip yeni kuvvetler getirme şeklinde bir takım faaliyetleriyle bu hem Akka müdafiilerinin morallerini yüksek tutuyor hem de Akka'yı düşmekten koruyordu. Selahaddin Eyyubi gerçekten o da çok az bir kuvvetle bu büyük kuvvetlere karşı müthiş bir direnç örneği gösteriyordu. Ancak müdafiler artık bu kralların kuvvetlerinin gelişi ve daha yoğun bir şekilde saldırılara maruz kalmaları belki de güçlerini son bir noktaya doğru getirmişti. Ve dolayısıyla da müzakerelere başladılar, teslim müzakerelerine. Artık dayanamayacaklarını düşünüp teslim görüşmelerine, müzakerelerine başladılar. Haçlıların komutanı Richard ile Philip önce buna yanaşmadılar. Yani büyük kuvvetlerle gelmişler, çok rahat alıp kaleyi fethedip içeridekileri yok etmeyi düşünüyorlar. Onun için anlaşmaya yanaşmadılar ve şiddetli bir şekilde çatışmalara başladılar yeniden. Fakat gerçekten müdafiilerin kahramanlığı ve azmi karşısında Temmuz 1191'de teslim için anlaşma masasına oturdular.
Yani belki papuç sağlam.
Yani evet, baktılar ki büyük zayiat verecekler ve veriyorlar da, bu sebeple anlaşmaya oturdular ve uzun süren görüşmelerde Müslümanlar içindeki bütün silahlarla birlikte Akka'yı Haçlılara bırakacak. Yüzü asil olmak üzere 1500 frank esirini serbest bırakacaklar.
Esir de var yani.
Esir de var içeride 100 evet. Tane ki Haçlılardan asil kimseler, üst düzeyde bulunan insanlar esir edilmiş. Ama toplamda 1500 esir var. 200 bin dinar fidye verecekler.
Müslümanlar.
Evet. İçerideki haçı iade edecekler. Buna karşılık Akka'daki müdafiler de aileleri ve şahsi mallarıyla şehirden çıkıp istedikleri yere gidebileceklerdi. Evet. Selahaddin Eyyubi buna gerçekten üzüldü. İstemiyordu Selahaddin Eyyubi böyle bir anlaşmanın yapılmasını, kesinlikle istemiyor. Muhtemelen güvenemiyordu da Haçlıların sözlerine ve istemiyor. Çok üzüldü, ancak yapılabilecek de bir şey yoktu. Çünkü içeride müdafiler artık anlaşma yapmak istediler ve dayanma güçlerinin bittiğini düşündüler ve dolayısıyla da anlaşma yapıldı. Fakat bu sırada Philip ile Richard'ın arası açıldı. Aslan Yürekli Richard ile Philip'in arası açıldı. Ve Philip ordusunu başında komutanlarından Henry Campaign'i bırakıp ülkesine döndü. Böylece Haçlıların başında artık Aslan Yürekli Richard tek başına komuta etmeye başladı. Richard'ın harp sanatını çok iyi bilmesine rağmen siyasi yönü zayıf bir kimse olarak değerlendirilir. Nitekim iki taraf anlaşma şartlarını yerine getirip Haçlılar içeri girdiği zaman tabii önce esir aldılar herkesi ve bırakmadılar. İşte Philip'in gitmesinden sonra da Aslan Yürekli Richard bu esir alınan 2700 müdafilerden 2700'ünü öldürttü.
Oh.
Öldürttü. Hakkı'nın dışında 19 Ağustos 1191 günü kılıçtan geçirtti bunlara. Bunun üzerine artık müzakere edilecek bir durum kalmadı. Hakkı evet. düşmüş oldu. Müzakere edilecek de onların öldürülmesiyle beraber diğer türlü anlaşma şartları ortadan kalkmış oldu. Aslında bu da Selahaddin Eyyubi'nin ne kadar haklılığını ileri görüştüğünü ve haklılığını göstermesi bakımından çok önemli. Tabii Richard kendine çok güveniyor. Artık Akka düştükten sonra her tarafı rahatlıkla alabileceğini de düşünüyordu. Belki tek başına orduların başına geçtiği zaman bunu daha da rahat sağlayabileceğini kendisi düşünüyor. Bu itibarla artık sahil boyunca güneye doğru yürüyüşe geçti ve Yafa'yı ve Kudüs'ü almak için harekette bulunmaya başladı. Tabi Selahaddin Eyyubi de Akka'nın düşüşüyle birlikte Yafa ve Kudüs'ü çok sağlam bir şekilde takviyelerde bulundu askerleriyle. Artık şeyler burada olacaktı. İşte bu sırada Sur sahibi Konrad Haçlı komutanlarından Haşhaşiler tarafından öldürüldü. Bunun üzerine Haçlı Krallığı'nın Akka yeni başkenti, başkent Akka oldu Haçlı Krallığı'nın artık. Ve onun başına da Philip'in bıraktığı Henry Campion getirildi. Akka'da taç giydirildi. Uya ise Kıbrıs Krallığı verilmiş oldu. İşte artık bundan sonra Kudüs'ü Haçlıların kuşatması hedef oraya başladı. Fakat 27 Temmuz 1192'de önce Yafa'yı kuşattılar ve ele geçirdiler.
Beyrut tarafı değil mi?
Şimdi evet. Şehri ele geçirdi. Yafa ile Sur arasındaki sahil şeridi tabi Kudüs Krallığı'nın üzerinde çok şiddetli, özellikle Kudüs'e yürünmesi esnasında Selahaddin Eyyubi büyük darbeler indirdi Haçlılara. Üst üste darbeler indirdi. Yeniden bozgunlara uğrattı. Baktı ki aslan yürekli Richard Kudüs'ü alması imkan dışı. Evet. Ki bu esnada doğuda Mısır'daki bazı gaileleri de halletti Selahaddin Eyyubi ve hemen hemen Malazgirt önünde Takıyiddin ölmüştü ve anlaşmazlıklar çözülmüştü. Melik Adil ve diğer birlikleri, Melik Eftal komutasındaki birlikleri tamamen bölgeye geldi. Ve böylece Selahaddin Eyyubi yeniden güçlü bir konuma erişti Haçlılar karşısında. Filip'in gitmesi de Haçlılar için bir moral motivasyonunun bozulmasına yol açmıştı. İşte bunun üzerine aslan yürekli Richard anlaşma talebinde bulundu. Yafa ve Kudüs Müslümanların elinde kalacaktı, sahil şeridi. Akka ile Yafa ve Sur, Akka ile Yafa arasındaki bölge de Haçlıların elinde kalıyordu. Bu şekilde bir anlaşma zemini bulundu ve anlaşma yapıldı.
Evet. Peki hocam, yine bir ara vermek istiyoruz.
Tamam.
Tekrar görüşmek dileğiyle. Merhaba sevgili Tekrar FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programının 3. bölümünde tekrar beraberiz. İletişim adreslerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam, son olarak bir anlaşma imzalanmıştı.
Evet, Yafa 1 Eylül 1192'de nihayet anlaşma imzalanmış
evet,
oldu.
Artık demek ki Richard baktaki işler zor. Anlaşmaya gidelim dedi.
Evet.
Neler oldu sonra hocam?
İşte bu anlaşmayla Yafa ile Sur arasındaki dar sahil şeridi Latinlerin elinde kaldığını, Hristiyanların elinde kaldığını, diğer fethedilen yerlerin ise Müslümanların olduğunu ifade etmiştik ve Kudüs'ün de Müslümanlarda kaldığını söylemiştik.
Evet.
Kudüs ve düşman hududundaki kaleleri teftiş edip gerekli müdafaa tedbirlerini alan ve sağlamlaştıran Selahaddin Eyyubi Dımaşk'a döndü. Richard ise Akka'dan deniz yoluyla ülkesine hareket etti anlaşma yapılınca. Fakat Richard'ın işi geri dönerken çok iyi olmadı. O yolda giderken gemileri fırtınaya tutularak battı. İtalya açıklarında sahile çıktı kendisi. Burada yakalandı. Akka'da Avusturyalı Leopold'e Akka'da hakaret etmişti Avusturyalı Leopold. Bunlar tabii kendi içerisinde uzun süren kendi aralarında zaman zaman tartışmalar ve kavgalar çıkmıştı. Mesela o Akka müdafiilerinin öldürülmesine Hristiyan Fransa kralı karşı çıkmıştı. Orada da bir tartışma yaşamışlardı.
Filip'le değil mi?
Evet, Filip'le. Ve Filip bırakıp gitmişti. Avusturyalı Leopold'le de bir tartışma kendi aralarında geçmiş ve Leopold'a hakaretler etmişti. Şimdi Leopold'un eline düştü.
Koz geldi.
Evet, hadi koz bakalım. Geldi. Tabii Richard'ın kuvvetleri daha fazla olduğu için etkisi çok fazlaydı. Evet. Ve 1194 yılına kadar, 2 yıl fidye ile kurtarılıncaya kadar zindanda kaldı.
Vah vah.
Aslan yürekli Richard. Onun başına da böyle hadiseler oldu. Sultan Selahaddin Eyyubi ise 2 Kasım 1192 Dımaşk'a, yani Şam şehrine ulaştı. Şehirden 21 Nisan 1189 günü ayrılmıştı. 1189, yani 3 seneyi geçmiş bulunuyor. 3 seneyi aşkın bir süre. 3,5 evet. sene. O zamandan beri istisnasız bütün günleri kış ve yaz harp meydanlarında geçti. Yaz ve kış olmak üzere siperlerde, harp meydanlarında ve savaşlarla geçmişti. Bu zaman zarfında Orta Doğu'daki Haçlı varlığının gerçekten belini kırdı ve onu asla eski gücüne kavuşamayacağı bir hale getirdi. Az önce de bahsettiğimiz gibi burası gerçekten önemli. Evet. Orta Doğu İslam dünyasının kolay yenilecek bir lokma olmadığını bütün Avrupa'ya ve Hristiyan alemine göstermiş oldu. Ve gerçekten çok da yıpranmıştı.
Evet.
Artık yaşlılığı ve bu şeyleri sultan sarsıldı ve hastalanmasına sebep oldu. Ve 27 Safer 589 4 Mart 1193 günü işte gelişinden bir yıl geçmeden de Şam'da vefat etti.
Evet, Şam'da kabri zaten.
Evet, kabri orada. Bugün gerçekten Şam'ın en büyük ziyaretgahlarından bir tanesidir. Selahaddin Eyyubi'nin kabri evet. ziyaret edilir. Belki de Şam'a gidenlerin yine en önemli ziyaret yerlerinden bir tanesi evet, Selahaddin Eyyubi'nin kabridir.
Son yıllardaki hükümetimizin de yaptığı çalışmalar dolayısıyla vizesiz oldu ve çok sayıda insanımız
evet,
gidip geliyor.
Şam'a, Suriye'ye gidip gelmek ki orada bizim özellikle Osmanlıların bakımını yaptığı, yaptırdığı camileri, çarşıları evet. ve son Osmanlı padişahının türbesinin de orada evet. oluşu.
Vahidettin Hanım.
Vahidettin Hanım. Şam'da çok büyük gerçekten ziyaretgahlar var. Peygamberler
evet. doğru.
Kabirleri var. Dolayısıyla Şam'ın Suriye ile vizelerin kalkması
iyi
bizim içimizden, bizim açımızdan fevkalade iyi olmuştur. Ölümü üzerine yerine büyük oğlu Melik Efdal geçti. Mısır'da yine ikinci oğlu El Aziz hüküm sürüyordu. Diğer bir oğlu Ezzahir Halep'te hüküm sürüyordu. Kardeşi Melik Adil Ürdün ve El Cezire'de bulunuyordu. Ancak hepsinin üstünde Şam'da oturan Melik Efdal Selahaddin Eyyubi'nin yerinde
en
birlik ve
muydu?
Beraberliği evet muhafaza açısından orada bulunuyor ve diğerleri kendisine bağlı oluyorlardı. Ki bundan sonra 4. 5. Haçlı seferlerinde yine bu güçler orada Selahaddin Eyyubi'nin bırakmış olduğu, birlikteliği sağlamış olduğu güçler devam ettireceklerdir. Onun açtığı yolda onun kadar olmasa da yürüyeceklerdir diyebiliriz.
Evet. Hocam büyük bir mücahit gerçekten Selahaddin Eyyubi Hazretleri. Yaptığı işlerden belli.
Evet.
Faaliyetlerinden. Böyle şahsiyet üzerine hususen böyle söylemek istediğiniz kelam var mı? Nasıl bilelim evet. yani? Selahaddin Eyyubi Hazretleri'ni gerçekten biliyor insanlar ama nasıl bilmeli?
Nasıl? Evet.
Hususen o önemli belki insanlar.
Tabii bu da çok önemli. Enteresan büyük bir mücahit.
Evet.
Mala mevkiye kıymet vermeyen bir kimse. Hatta hastalandığında çok enteresan, öleceğini anladığında kefenini bir mızrağın ucuna bağlatıp şehirde gezdirildiğinden bahsedilir.
Evet.
Kefenini İlginç. Bir mızrağın ucuna bağlatmış ve şehirde bir tellalın eline vererek şöyle bağırıyor tellal. İşte Sultan Selahaddin bu kadar üstün mevkilere sahip olduğu, şan ve şerefe kavuşmuş olduğu halde dünyadan bu kefenle gidiyor. Kefenini bir mızrağın ucuna taktırmış evet. ve tellal bir görevli şehirde bunu gezdiriyor. Şan ve şerefin doruğunda bir sultan değil mi gerçekten?
Evet, evet.
Bu kadar üstün mevkilerde bulunan bir kişi, herkesin sevdiği bir kişi ama dünyadan göçüyor ve göçerken de işte bu kefeniyle gidiyor sadece. Dünyanın gerçekten dünya için, mevki için, makam için, para için gururlanan insanlara, hani bir miktar eline bir miktar para geçince kendini dev aynasında görenlere, dünyaya hakim olmuş sananlara çok ibretlik bir derstir bunlar. Zira her insanın ölümü bir ibrettir ama böyle bütün bir milletin sevgilisi haline gelmiş, şanın, şerefin, kudretin doruğuna erişmiş insanların göçmesi elbette ki çok daha büyük bir ibrettir. Dolayısıyla ya bakın ben de bununla gidiyorum. Daha fazla bir şeyle değil. Dünyanın en basit, en dilenci, en fakir insanı neyle gidiyorsa sultan da onunla gidiyor. Bu şekilde gezdirmesi, onun düşüncelerine ışık tutması bakımından çok önemli bir hadise.
Evet.
Tabii Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilen yani, çok hadis alimi, fıkıh alimi Selahaddin Eyyubi çok iyi yetişmiş bir kimse.
Yani Kur'an-ı askerlik sanatının yanında dini ilimlerde de yetişmiş. Dini ilimlerde
öyle yetişmiş. Ve Kur'an-ı Kerim okuyarak vefat ediyor. Bir taraftan da Kur'an-ı Kerim okuduğu bildiriliyor. 25 senelik hem vezirlik hem sultanlık hayatı, devlet idaresinde görev aldığı toplam itibarıyla baktığımızda bir 25 senesi var. Hep İslamiyet'e hizmet etmiş, gerçekten nadir şahsiyetlerden bir tanesi. İlme çok büyük bir değer veriyordu. Alimleri himaye ederdi. Yüksek insani meziyetlere sahipti. İyi huylu, cömert, adil, kültürlü ve müsamahakar bir hükümdar olarak kaynaklarda zikri geçer. Ülkesine her taraftan ilim sahipleri gelirdi. Ve gerçekten Selahaddin Eyyubi zamanında hemen bütün ilimlerde çok kıymetli insanlar yetişmiştir bölgede. Şam medreselerinde ders veren 600'den fazla fakihten bahsedilir. 600'den fazla fıkıh aliminde bahsedilir. Tabipler, edebiyatçılar, şairler, matematikçiler, kimyagerler, mimarlar ve diğer ilim sahipleri memleketin gelişmesi için canla başla çalışıyorlardı. Selahaddin Eyyubi komutan ve memurlarıyla bir arkadaş gibi konuşurdu. Yani çok yumuşaklıkla muamele ederdi. Bundan dolayı herkes onun fikrini, arzusunu çekinmeden ifade ederlerdi kendisine. Hatta zamanında yetişen alimlerden İmadettin el-Katip var. O diyor ki, sultan ile oturan bir kimse onunla oturduğunun farkına varmazdı. Yani normal bir arkadaşıyla sanki oturuyor. Öyle bir rahatlık veriyor ki onunla oturduğunun farkına varmazdı. Kendisini bir arkadaşıyla oturuyor zannederdi. Anlayışlı, dinine bağlı, temiz, hataları affeder, kusurları görmemezlikten gelir ve kızmazdı diye anlatıyor. Asık suratlı durmaz, daima tebessüm eder bir vaziyette olurdu. Bir şey isteyeni boş verdiği, boş gönderdiği görülmemiştir. Herkese çok nazik davranırdı ve kimseye kaba hakaretlerde bulunmazdı. Söz verdiği zaman muhakkak yerine getirirdi diye ifade ediyor İmadettin Katip onun özelliklerini. Yine Abdüllatif Bağdadi, onun hakkında böyle şahsiyetini anlatan kimselerden, diyor ki Selahaddin Eyyubi'yi heybetli bir kimse olarak gördüm. Sözleri kalplere tesir ediciydi. Yanına ilk girdiğim gece meclisi alimlerle doluydu ve ilim konularını müzakere ediyorlardı diye anlatıyor. Her biri çeşitli ilimlerden konuşuyorlardı ve sultanın yakınları onu kendilerine örnek alıyor, iyilikte yarış ediyorlardı. Selahaddin Eyyubi aynı zamanda o bölgeyi imar faaliyetleri bakımından gerçekten donatmıştır ve onu örnek alanlar da buna katkıda bulunmuşlardır aynı şekilde. Müslüman olsun, kafir olsun, herkes sultanı çok seviyordu diye ifade ediyor. Onun ölümüyle insanlar hakiki bir babayı kaybettiler ve ölümüne üzülmeyen kimse kalmadı. Müşfik, mesela Haçlıların Müslümanlara yaptığı kıyımlara karşılık Selahaddin Eyyubi, Haç bölgedeki Hristiyanlara karşı gerçekten aynı zamanda onlara da bir baba gibi muamele ettiğine şahit oluyoruz. Hiçbir zaman bir intikam duygusuyla hareket etmiyor. Başka bir şekilde olsa amanla teslim olmuş müdafilere bunu yaptıkları zaman gözünü kırpmadan onlara kısasta bulunabilirdi. Ve buna da hiç kimse bir şey diyemezdi. Ancak evet. Selahaddin Eyyubi'nin bu şefkati, merhametinin gerçekten akıl almaz bir derecede olduğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla İslamiyet'in adalet ve ihsan kurallarından hiçbir zaman ayrılmıyor. Ilık su istediği zaman hizmetçi önce kaynar, sonra da buz gibi soğuk bir su getirirmiş bazen. O ılık bir su istiyor ama hizmetçi ya kaynar su getiriyor veya buz gibi soğuk su. Onu hazırlamayıp Sübhanallah istediğimiz gibi bir su dahi içemeyeceğiz demekle yetinirmiş.
Normalde kızıp esip güller değil mi?
Evet. Mısır ve Kudüs'ü fethedip hazinelere sahip olduğu halde ömrü boyunca bir asker gibi yaşadı. Bu da çok önemlidir.
Evet. Yani
bir insanın gerçekten çok büyük hazine, mali bakımdan güç, servet sahibi olacak ama normal bir insan gibi yaşayabilecek gerçekten önemli. Lüzumsuz hiçbir şeye harcama yapmazdı. Parayı zaruri ihtiyaçlara ve askeri malzemelere sarf ederdi. Öldüğü zaman cebinden bir altın ile birkaç gümüş parası çıkıyor.
Evet.
Yani bu da yine herhalde devlet adamlarının ondan alacağı dersleri, zenginlerin ondan alacağı, tarihte örnek alınabilecek şahsiyetlerden bir tanesidir. Çok dersler vardır.
Evet.
Çok cömertti. Akka muhasarası için geldiğinde 10.000'den ziyade altına askerlerine dağıttı. Atı varmış. 10.000'den ziyade atı var. Bunu askerlerine dağıtıyor ve binecek bir ata muhtaç kalıyor kendisi. Böyle de. Yani mücahitlere
karşı. Gerçekten babaymış yani.
Evet.
Baba yiğit.
Çok cesurdu. Bu da yine önemli. Yani bizzat savaşlara ve vuruşmalara katılıyor. Baştan başa çelik zırhlarla kaplı olan Haçlıları göğsü açık imanlı bir grup askeriyle perişan hale getirdi. Devamlı bir şekilde geldikleri için diyor ki biz et iken demirle çarpışıyoruz.
Evet.
Böyle bir de zırhlı gerçekten son derece silahları modern, o zaman orada çarpışan kuvvetlere karşı gelen askerler, biz diyor et iken demirle çarpışıyoruz. 100 olursak karşımıza 1000 düşman çıkıyor. Kaleler ateş saçıyor, denizler düşman kusuyor demekten kendini alamıyor.
Evet.
Bu da savaşların ne derece şiddetli bir şekilde geçtiğini göstermektedir. Yaptığı bütün harplerde askerlerinin sayısı düşmandan daima azdı. Bütün muharebelerini İslamiyet'i yüceltmek ve Müslümanları Haçlıların zulmünden korumak, devletini düşman çizmesinden muhafaza etmek için yapmıştır. İlme ve ilim sahiplerine de büyük önem verdiğini bahsetmiştik.
Evet.
Kendisi Şafii mezhebindeydi. Fakat Mısır Sultanı olduğunda Şafii, Maliki, Hanefi ve Hanbeli mezheplerine göre tedrisat yapan medreseler yaptırmıştır. Her mezhebe göre de. Kahire, Şam, İskenderiye'yi birer ilim merkezleri haline getirmiştir. Kendisinden önce yapılan pek çok camiyi tamir ettirmiştir. Haçlılar tarafından saray haline getirilen Mescid-i Aksa'yı yeniden cami haline getirmiş ve orada yıkılan mabedleri tekrar yeni baştan yaptırmıştır. Bir adalet timsaliydi aynı zamanda Selahaddin Eyyubi. Yani böyle vuruşmaları, çarpışmaları sırasında Müslümanların işlerinin de görülmesi, bir devlet başkanlığı meselesi var. Bunlara çok dikkat ederdi. Hiçbir şeyin yarım kalmasını istemezdi. Onun güzel idaresiyle saltanat tahtı üzerinde bir adalet timsali gibi duruyordu. Gurur ve kibirden uzak, hiçbir tavrında, hatta elbisesiyle tebaasından bir farklılığı yoktu. Tehlike anlarında mühim hadiselerle meşgulken bile mazlumların yardımına koşar, onları memnun ederdi. Hatta Akka müdafaası sırasında hakkını talep eden bir kadın oluyor. Böyle muhasaranın şiddetli bir zamanda bir kadın gelmiş, bir hakkıyla ilgili herhalde bir işi görülmedi yahut da bir zulme mi uğradı? Yarın geliver, işini hallederiz deyince kadının, madem ki başımıza sultan olarak geçtiniz, işimizi halletmeye mecbursunuz diyor. Demek ki onun dünyası da o. İnsan yoksa nasıl siz saltanat iddiasında bulunabileceksiniz? Sözlerini duyunca bunun üzerine harp ile ilgili işlerine bırakıyor ve kadının işini hallediyor. Yine bir Ermeni kendisini mahkemeye vermiş. Ermeni. Kadı efendinin huzurunda neticeyi ayakta dikliyor, bekliyor kararını o olduğu halde. Haklı olduğu anlaşıldığında, yani bu hal ilahi emirlere itaatim sebebiyle Rabbimin bir ihsanıdır diyerek davacıya ikramda bulunuyor. Aynı zamanda ona ikramda bulunuyor. Selahaddin Eyyubi'nin bir de istersen konuyu bitirmeden önce oğluna nasihatleriyle bitirmiş olalım. Vefatından önce oğlu Melik Eftali huzuruna çağırıyor ve ona şu nasihatlerde bulunuyor ki bu da onun şahsiyetini ortaya koymak bakımından önemlidir.
Evet.
Oğlum diyor, sana her hayrın başı ve kaynağı olan Allah-u Teala'nın korkusuyla ahlaklanmanı tavsiye ederim. Selamete kavuşma bilmek için Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yapmak ve yasaklarından kaçınmakta asla kusur etme. Onun emir ve yasaklarına uy. Kanı gözyaşı gibi gör. Kanı gözyaşı gibi gör. Kan dökerek üzerine sıçratmaktan sakın, çünkü dökülen kanın intikamı alınır. Halkın refahı ve saadeti için çalış, daima dikkatli ol, durumlarını incele. Çünkü halk Allah-u Teala'nın sana bir emanetidir diye ifade ediyor.
Evet.
Gerçekten çok güzel nasihatleri var, daha uzun. Selahaddin Eyyubi'yi rahmetle ve onun yanındaki mücahitleri de rahmetle yad ediyorum. Sevgili Tekeret Efendi dinleyicilerine iyi akşamlar diliyorum.
Biz de teşekkür ederiz. Dilinize sağlık hocam. Biz de gani gani rahmet ediyoruz büyüklerimize. Efendim, bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirli Bey hazırladı. Ana kumanda masasında Engin Karagöz kardeşimiz bulundu ve ben Deniz Fehim Harmanş'a sundum. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a ısmarladık efendim.
Tarih ve insan.
Dinle evlat, sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş, yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni, ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için buyurun. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, 3 kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisanlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.